İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Şehirleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Onur Hocam, Deniz Hocam, Önder Hocam, Erdem Hocam ve ben Önder Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden, ahir zamandan ve evrim teorisinin geçersizliğinden bahsedeceğiz. Öncelikli olarak iman hakikatleriyle başlayalım isterseniz. Çünkü iman hakikatleri gerçekten iman eden insanların imanın artmasına, iman etmeyenlerin de iman etmesine vesile oluyor. Ve Allah'ın bize yaratış sanatını, sonsuz ilmini bir kez daha göstermiş oluyor.
Evet,
İnşallah
inşallah
başlıyoruz.
başlayalım hocam. Ve bütün canlıların da bir uyum içinde yaratıldığını görüyoruz biz. Yani her bir canlının bulunduğu farklı bir ortam var çünkü. Mesela denizde yaşayan bin bir çeşit canlı var. Deniz bir kere tek bir ortam da değil. Denizin çok derin suları var. Alt kısımları var. Üst tabaka var. Daha yeryüzüne yakın kısımları var. Mesela kutuplarda buzullu tabaka var. Değil mi? Suyun çok soğuk olduğu yerler de var. Bu şekilde farklı farklı birbirinden farklı ortamlar var. Ve biz hangi ortamı gidersek gidelim, ne kadar zor şartlar gibi gözüken ortamlara dahi baksak mutlaka orada böyle çok büyük özelliği olan kompleks canlılarla karşılaşıyoruz. Ve o canlılar o ortama göre yaratılmış canlılar oluyor. Yani o canlıyı siz alın ya da başka bir yerde canlıyı alıp biz kutba koysak ya da çöle koysak, birazdan çöl şartlarını anlatacağız. O canlı hayatına devam edemez. Ama her canlı doğduğu ortamda, yaratıldığı ortamda o ortama uygun özellikler taşıyor ve hayatı hiç sorunsuz bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Bakın işte bahsettiğimiz ortamlardan biri de çöl ortamları. Böyle kilometrelerce, metrelerce kumdan oluşan çöllerden bahsediyoruz biz. Çok zor bu çöllerde yaşam şartları. Gündüzle gece arasındaki ısı farkları 50 santigrat dereceye kadar ulaşıyor. Geceleri çok soğuk oluyor. Gündüzleri de çok sıcak oluyor. Çünkü güneşle muhatabı da daha fazla oluyor dünyanın başka yerlerine göre. Bakın Büyük Sahra Çölü, Kalahari Çölü ve Gobi Çölü bunlardan biri. Birkaçı. Büyük Sahra Çölü Kuzey Afrika'da yer alıyor. Kalahari Çölü Güney Afrika'da yer alıyor. Gobi Çölü de Asya'da yer alıyor. Bunlar başlıca büyük çöllerden birkaçı. Şimdi burada yaşayan, bu çöllerde bizim incelediğimizde karşılaştığımız, gördüğümüz canlıları inceleyelim. Bakın birbirinden çeşit canlılar var. Mesela bunlar kuşlardan biri, çöl kekliği. Çöl kekliği de Sahara ve Kalahari çölünde yaşayan canlılardan sadece birkaçı. Şimdi çöl kekliğini biz incelediğimizde kumlardaki kumların içinde yer alan tohumlardan ve bunların filizlerinden beslendiğini görüyoruz. Kendisine uygun yiyeceği mutlaka buluyor bu canlı. Aç kalıp ölmüyor hiçbir şekilde. Mutlaka kendisine ihtiyacı olan yiyeceği buluyor. Su koruma sistemi var yine vücudunda. Diğer bütün çöl hayvanlarında gördüğümüz gibi. Yani az bir su tüketerek çok uzun zamanlar susuz kalabiliyor. Su kaynağına ya da yiyecek kaynağına 120 kilometre kadar uçabiliyor. Böyle bir uçma mesafesi var. 120 kilometre çok uzun bir rakam. 120 kilometre boyunca besin kaynağına uçabiliyor. Yorulmadan, etmeden, besinsiz kalmadan.
Sıcakta, çölde yani.
Sıcakta, evet.
O havada, evet.
Evet. Ve şu çok enteresan yine maşallah. Yavrularına bu kuşlar, çöl kekliği, göğsünü ıslatıyor su kaynağı bulduğunda. Kendi zaten besleniyor o sudan. Göğsünü ıslatıyor. Göğsündeki tüyleri ıslatıyor. Ve yavrusuna o şekilde su taşıyor. Yavrusunun yanına gittiğinde o göğsündeki ıslaklıktan, o göğsündeki su damlacıklarından yavrusuna aktarıyor. Ve yavrusu da susuzluğunu gidermiş oluyor. Şimdi bakın pek karşılaşmadığımız canlılardan incelemeye devam edelim. Mesela altın renkli köstebekler var. Maşallah çok sevimli canlılar bunlar da. İlk baktığımızda bu canlılara gözleriyle kulaklarını pek fark edemiyoruz ama tabii ki göz ve kulaklara sahipler. Tüyleri onları kapatıyor. Hem onları sıcaktan koruyor, hem de başka tehlikelerden koruyor. Bunlar da bu canlılar da kumda derin çukurlar kazarak hayatlarını devam ettiriyorlar. Gündüz çok fazla kum yüzeyine çıkmıyorlar, etkilenmemek için sıcaktan. Daha çok kazdıkları tünellerde barınıyorlar. Daha sonra gece olduğunda tekrar kum üstüne çıkıp avlamalarını gerçekleştiriyorlar. Böceklerle besleniyorlar. Çeşitli kertenkele tüyleriyle. Yapısı çok narin, zayıf gibi gözüküyor ama çok kuvvetli bacakları var. Bakın burada da başka fotoğrafları var. çok kuvvetli bacakları var. Dediğimiz gibi o bacakları hem avlanmaya müsait hem de tünel kazmaya müsait bacakları var. Kulakları çok hassas. Böceklerin hareketini, kum üstündeki hareketlerini hemen duyup hemen o canlıyı yakalayabiliyorlar. Bu şekilde farklı özellikleri var. Ve daha önce de defalarca bahsettik deve. Tabii çölün böyle tabiri caizse tankı. Böyle zırhlı bir araca benzetebiliriz deveyi. Belki de çöldeki en dayanıklı canlılardan biri. Neden? Çünkü vücudundaki onlarca sistem var. Bu çöldeki çok sıcaktan korunmak için onlarca sistem görüyoruz. Bunlardan biri çift kat yer alan kirpikleri, çift kat olan kirpikleri ve birbirine çapraz geçen, çapraz olarak kapanan kirpikler söz konusu. Görünmeyen bir göz kapağı, şeffaf bir göz kapağı var. Normal bir göz kapağı var, bir de şeffaf olan bir göz kapağı var. Çöl fırtınalarında hem ilerleyebilmek için hem de kumların gözüne kaçmasını engellemek için. Bakın resimde gördüğümüz gibi burnunu kapayabiliyor. Birçok canlıda böyle bir özellik yok. Biz mesela burun deliklerimizi kapayamayız ama deve burun deliklerini istediği zaman kapayabiliyor ve kumların kaçmasını engellemiş oluyor. Hepimizin bildiği gibi çok yüksek bir hörgüçleri var develerin. Bu hörgücün içini incelediğimizde biz burada yağ tabakasıyla karşılaşıyoruz. Burada yağ depoluyorlar. Peki bu yağı niye depoluyor deve? Çünkü susuz kaldığında ve su kaynağı da bulamadığında çölde bu yağı eritiyor vücudunda. Hidrojene çeviriyor. Nefes de aldığında, oksijeni de vücuduna aldığında o hidrojen oksijenle birleşiyor. Ve vücudunda adeta bir fabrika gibi vücudunun su ihtiyacını karşılayabiliyor. Maşallah bu sistemi de devede görüyoruz.
Şimdi uzun saatler susuz kalabiliyor. Hı-hı. Mesela o sistem sayesinde yoksa haftalarca su evet. içmeden durabiliyor. Hı-hı.
Bütün yapısı buna elverişli devenin. Ayakları olsun, değil mi? Diz kapağındaki işte yere yattığında yere değen kısımlar, alt kısmı, yine koltuğunun altındaki kısımlar olsun. Bu kısımların hepsi kalın bir tabakayla kaplanmış vaziyette ve kuma oturmasından ayakta kalmasına kadar hiçbir şekilde o sıcaktan etkilenmiyor.
Nasır gibi diyebiliriz yani doğuştan itibaren sanki bir nasır varmış gibi o yapı sayesinde hiçbir şekilde kumdan etkilenmiyor. Doğuştan beri var yani sonradan olan bir şey değil devenin o ayağında ya da gövdesinde oluşan durum.
Evet. Şimdi fenleç tilkisini inceleyelim. Bakın maşallah çok sevimli bir canlı bu da. Gözleri kulakları olsun. Yine yapısı çok narin gibi gözüküyor aslında. Ama çölde hakikaten hiç zarar gelmeden vücuduna ya da canına yaşayabiliyor çöllerde. Şimdi o nasıl korunuyor? Onlara biraz anlatalım. Bakın bir kere çok büyük kulaklara sahip. Gördüğümüz gibi kulakları vücuduna oranla çok büyük. Bu hem besleneceği böcekleri, kertenkelelerin yerini tam tespit etmesini sağlıyor. Hem de kimsenin aklına gelmez hakikaten vücudundaki sıcaklığı, harareti dışarı bırakmasını sağlıyor. Yani vücudundaki sıcaklık çok yüksek derecelere çıktığında artık kulağın o kadar büyük ki kulağın vücudundaki ısıyı dışarı bırakıyor. Maşallah. Gerçekten bizim bile hiç aklımıza gelmeyecek bir özellik bu canlıda. Şimdi canlının buna ihtiyacı var. Biz baktığımızda şimdi evrim teorisinin iddia ettiği bilgileri tekrar tazeleyecek olursak kademeli olarak bu canlıların kademeli olarak geliştiğini iddia ediyor. Yani diyor ki bu fenlek tilkisi bir anda oluşmuyor çölde diyor evrimcilerin iddia etti. Ona benzer daha küçük canlılar vardı. O canlılar gelişerek değil mi? Mesela bir özelliğe ihtiyacı oldu diyor canlının. O özellik geldi diyor. İşte bu tilki oldu diyor. Şimdi ama biz bunu bilimsel olarak incelediğimizde böyle bir şeyin oluşma ihtimali mümkün değil. Çünkü bu canlıda bu sistemler eğer var olmazsa çölde olduğu anda bu canlı yaşayamaz. Bir gün bile yaşamaz değil bir gün saatler içinde ölür zaten. Mesela bizi alsalar çöle koysalar ya da çöle gitsek biz orada yaşamaya çalışsak mümkün değil yaşamamız. Orada biz su kaynağı biz bulamadığımız anda zaten susuzluktan halsizleşeceğiz. Hiç yolla kat edemeyeceğiz bir daha, mesafe de kat edemeyeceğiz ve çölde öleceğiz. Vücudumuzda su tasarrufu sağlayacak bir sistem yok. Susadığımız anda biz su içmemiz gerekiyor. Yani saatler içinde insan yoksa ölüyor, biliyoruz bunu. Ama bu canlılar bu özelliklere işe sahip olmasalar hemen çölde ölürler. Ama bu özelliklere sahipler. Bakın fennek tilkisinin başka resimleri şu an ekranımızda yer alıyor. Ayaklarının altında bakın pençeleri var bir kere. Çok kuvvetli ve sert pençeleri var ve bu pençelerin etrafında tüycükler var. Dolayısıyla bu da kuma batmadan ve ayakları da yanmadan çölde ilerlemesini sağlıyor. Yine biraz önce bir köstebek türü göstermiştik. Onun gibi bu tilki de çölde metrelerce çukurlar açarak o çukurlarda saklanıyor gündüz. Gece olduğunda dışarı çıkıyor daha çok. Bakın bambaşka bir canlı türü antiloplar. Hepsinin ortak özelliği tabii çölde yaşıyor olmaları ve hiçbir zarar gelmeden çölde yaşıyor olmaları ortak özellikleri. Antilopları inceleyecek olduğumuzda da çok kuvvetli bir bacak yapılarıyla karşılaşıyoruz. Bir kas yapılarıyla karşılaşıyoruz. Bunlar tabii üst taraftaki göğüs kemikleriyle ve diğer kemikleriyle de baldırlarındaki kaslarla da daha doğrusu güçlendirilmiş vaziyetteler. Uzun mesafe koşma, hızlı bir şekilde çölde koşma yetenekleri var. Bakın ayak yapılarını incelediğimizde tabii diğer canlılar gibi değil. Mesela atlarda gördüğümüz nal gibi daha sert bir ayak yapılarıyla karşılaşıyoruz. Bu ayak yapısı da hayvanın sıcaktan etkilenmemesini, sıcak zeminden etkilenmemesini sağlıyor. Ve hepsinin ortak özelliği, bakın biraz önce inceledik. İncelediğimiz tüm canlılarda renklerin aynı tonlarda olduğunu gördük. Hep kumlara ya da çöldeki böyle değil mi? Hep oradaki bitkilerin renklerini hepimiz biliriz. Daha sarımtırak, daha böyle açık kahverengi tonlarındadır.
Kuraklıktan dolayı.
Kuraklıktan dolayı. Hep canlılarında bu tarz tonlarda olduğunu görüyoruz. Şimdi bu da birbirleri arasında tabii mükemmel bir kamuflaj sağlıyor. Maşallah. Zaten hayvan bu renklerle bir kere korunarak başlıyor. Yani savunma sistemi bu renklerle başlıyor hayvanın zaten. Yine bu renkler evrimci iddiayı düşünecek olursak bu renklere sahip olmaması da o hayvanın kendisine hemen avantajsız bir durum sağlar ve diğer canlı tarafından avlanması söz konusu olacaktı. Ve daha başlamadan hayatı zaten mesela bu canlının biz yeşil olduğunu düşünecek olursak değil mi? Çölde hiç alışık olmadığımız bir renk.
Renk parlayacak.
Böyle parlak fosforlu bir yeşil olsa hemen gelip bir canlı onu avlayacak. O canlının yaşaması mümkün olmayacak.
Tüy renklerine kendi değişemeyeceğine göre yani hani başka renkte olmuş olsa mesela bunların antilopların bazı türlerinde de kahverengi. Daha net kahverengiler var. Bunda biraz daha böyle sarı kahverengi karışık gibi. Bu mesela kendisinin yapabileceği bir şey değil. Yani tüy rengini değişme gibi bir özelliğe sahip değil. Çünkü DNA'sında var o tüylerin hangi nerede, hangi sıklıkta ve hangi renklerde olacağı ve geçişlerin nasıl olacağı. Bu da evrimin olmadığını bir kez daha gösteriyor bizlere zaten.
Evet. Ve hocam bakın böcek türleri de var yaşayan çölde. Darkling böcekleri bunlardan birisi. Baktığımızda ilk dikkatimizi çeken nokta bacakların uzunluğu oluyor. Bacakları uzun olduğu için böyle bacakların üstünde dikilerek çölde kumların sıcaklığından çok fazla etkilenmeden yol kat edebiliyorlar. Ayrıca tabii ki çok sağlam ve kalın kabuklarla çevrilmiş vaziyetteler. Deve kuşunu inceleyecek olduğumuzda yine hepimiz biliriz. Bacakları çok uzun deve kuşunun. Çok uzun bacakları sahip. Dolayısıyla gövdesini çölün o zeminindeki sıcaklıktan korumuş oluyor. Aynı deve gibi. Zaten o yüzden de deve kuşu denmiş bu canlıya. Yine gövdesinin de bu sıcaklığa çok koruyucu bir faktör olduğunu biliyoruz. Ve çok hızlı koşuyor. Saatte 90 km hızla koşan deve kuşu türleri var. Bakın gerçekten 90 km hız çok hızlı tabii ki. O yüzden bir avdan, onu avlayacak bir canlıdan da hızlıca koşup kaçabiliyor.
Eskiden 90'a geçtiğinde trafik polisi ceza yazıyordu biliyorsun. Bayağı hızlı evet. Bir hız yani. Demek ki emniyet sınırının dışında insan olduğu için ona devlet müdahale ediyor mesela. Bayağı hızlı 90
şeyde,
km.
Dünyanın en hızlı atleti saatte 39 km hızla evet. Koşuyor. 39. İki katından daha fazla yani. Öyle düşünelim. Hani dünyanın en hızlı atleti 39 km hızla koşuyor. Deve kuşu 90 km hızla koşuyor. Hani o koşucunun iki katından daha fazla bir rakamdan bahsediyoruz. Bir hızdan evet. Bahsediyoruz.
Ama hiç koşucu tipi de yok yani. Kocaman bir gövde, incecik bacaklar. Ama işte hafif. Yani orada görünüm açısından o kanatların hepsi sonuçta son derece hafif bir malzemeyle yapılmış. Bayağı güçlü ve ciddi bir canlının yani olduğunu bize gösteriyor koşma anlamında.
Evet. Dediğin gibi hocam.
Saydam göz kapakları var.
Diğer resimlerini de inceleyecek olursak deve kuşunun maşallah tüm yapısıyla tam olarak çöle uyumlu olduğunu görüyoruz. Mesela gözlerindeki görüş çok keskinmiş deve kuşlarının. Çok keskin görüş açısına sahipler. Görüş netliğine sahipler. Dolayısıyla besin bulmada tabii ki bu deve kuşlarına kolaylık sağlıyor. Ufak canlıları, yine kertenkeleleri ve diğer canlıları net bir şekilde görebiliyorlar. Hem ot hem et yiyebiliyor deve kuşları. Ona da değinelim. Bazı omurgasız hayvanları da çöldeki tüketebiliyor. Dolayısıyla besin bulma ihtimali daha yüksek tabii ki. Ve sindirim sistemi de çok kuvvetli bir sindirim sistemi var. Mide sistemi var. Etleri de sindirebiliyor dedik. Çok kalın maddeleri de. Çöldeki otları hepimiz biliriz çünkü. Kalındır oldukça, dikenlidir. Hepsinin mide yapısının buna uygun olduğunu görüyoruz. Develer de böyle, deve kuşları da böyle. Bu otlarla beslenebiliyorlar. Şimdi bu ihtimalleri düşündüğümüzde iki sistemde, buradaki tüm sistemlerin konuştuğumuz gibi olması lazım. Olduğu gibi olması lazım ki bu canlılar besin bulabilsinler. Buldukları besini de tüketebilsinler. Şimdi besin orada var, çölde var ama hayvanın midesi, bu canlının midesi buna uygun olmasa, değil mi? Ağız yapısı buna uygun olmasa, dikenli yiyeceği tüketecek, yiyebilecek kapasitede olmasa ağzı ya da bunu eritebilecek kapasitede olmasa bu canlı hemen ölür saatler içinde. Bu da bizi neyi gösteriyor? Doğayı yaratanın Allah olduğunu, canlıyı yaratanın Allah olduğunu, canlının içine o doğayı özel sistemi koyanın da Allah olduğunu bize gösteriyor. Yani tek bir yaratıcı tarafından. Hiçbir tesadüf, hiçbir mutasyon, hiçbir doğal seleksiyon. Zaten onların geçersizini anlattık. Üçüne de doğaya da canlı ya da canlının içindeki sisteme de istediklerini veremez. Hiçbir evrimcinin iddia ettiği mekanizmanın böyle bir özelliği yok. Bilim adamları mutasyonların üstünde yıllarca deney yapıyorlar. Bir tane bile yararlı mutasyonla karşılaşamıyorlar. Bunun üstüne ne diyorlar? En kötü ihtimalle zararsızdır diyorlar mutasyonlar. DNA gibi kompleks 3.2 milyar harften oluşan bir bilginin rastgele yapılan müdahale ile gelişmesi, kendisinde olmayan yeni bir harf kombinasyonunun gelmesi, bunun canlıya ek özellik sağlaması mümkün değil. Onu görüyoruz. Bakın Oryx antilopları da var. Bambaşka türler var incelediğimizde çöle. Oryx antilopları da yine biraz önceki incelediğimiz antilop türüne göre bakın 56 santigrat dereceye kadar vücut sıcaklığı çıkabiliyor. Vücut sıcaklığı buna uygun. Yani vücut sıcaklığı 56 santigrat dereceye çıktığında bana mısın demiyor gerçekten. Maşallah antilop
insanoğlu
yaşamına devam ediyor.
En fazla 40-42 ondan sonra ölüyor.
Tabii zatürre evet. Oluyor.
Yani yüksek dayanamam. Ateşten dolayı bütün proteinleri çalışamaz duruma geliyor ve ölüyor. Mesela evrimcilere burada sorulabilir. Oryx antiloplarının vücudundaki proteinler protein. Evet protein. Onun vücudunda da çalışan sindirim sistemleri ve çeşitli protein sentez sistemleri yok. Evet var. O halde ne diyorsunuz siz? İnsanoğlunun da içinde bulunduğu bütün canlılar aynı ortak atadan gelmiştir diyorsun. O halde nasıl oluyor da? Ki protein çok hassas bir moleküldür sıcağa karşı. Hemen denatür olur yani hemen bozulur. O yüzden mesela yanık izleri iyileşmez. Çünkü oradaki proteinlerin yapısı sıcaktan dolayı bozulduğundan dolayı onun tamiri orada mümkün olmuyor. Yani geri dönülemez bir yıkım içine girmiş oluyor. Oryx antilopları insandan ve birçok canlıdan çok daha yüksek ateşe karşı vücudu dayanabiliyor. Bu nasıl mümkün olabilmiştir? Yani onun vücudunda da mesela sindirimle alakalı enzimler var. Onun da vücudunda kan şekeri dengeleniyor. Onun da kan basıncı dengeleniyor. Değil mi? Onun da vücudunda gerekli olan proteinler sürekli oksijen taşıyorlar mesela. Şekeri düzenleniyor gibi hayati şeyler her zaman için söz konusu. İnsandakine benzer bir şekilde. Ama o daha fazla sıcaklıkta yaşayabiliyor. İnsan yani yanına bile yaklaşamıyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Ancak o sistemin tamamının bilen bir akıl tarafından bütün önlemleri alınmışsa eğer, değil mi? Onun yaşaması mümkün olabilir. Yavaş yavaş bu önlem alınamaz. Dolayısıyla yaşam olamaz. Yaşamına göre demek ki hepsi bir anda var olmuştur. Net bir şekilde söylenebilecek bir bilimsel gerçek maşallah.
Evet. Ve hiçbir mekanizmalardan bahsettik biraz önce. Evrimcilerin iddia ettiği gibi bunları sağlayamaz canlılardaki bu özellikleri. Yani öyle bir hayal güçleri var ki şimdi tekrar tazeleyecek olursak bilgilerimizi. Öyle iddia ettikleri şey şu, hani mutasyon. Mutasyon öyle bir şeydir ki nerede ihtiyacı olan canlı varsa onu gidip bulur. Ona da ihtiyacını verir. Mesela deve çölde susuz mu kaldı? Mutasyon gider deveyi bulur. Aa ben buna bir hörgüç yapayım, ben buna bir su tasarruf mekanizması yapayım. Mesela hücrelerinden suyu hemen bırakamasın. Hücrelerinde ekstra bir koruma özelliği var. Su salınımı daha zor oluyor develerde. Daha kapasiteli çalışabiliyor bundan dolayı. Depoları var. Mutasyonun böyle bir şey olduğunu iddia ediyorlar işte. Bu çok saçma bir şeydir. Bunu herkes saçmalığını zaten bilir.
Mutasyon dediğimiz şey bozulma zaten. Bize gördüğümüz mutasyonları bilim adamlarının yapmış olduğu, yani evrimci bilim adamlarının yapmış olduğu bütün mutasyonlar bozulmaya neden oluyor. Canlılarda bozukluğa neden oluyor. Oysa onların söylediği bu mutasyonların bu kadar düzeni, dünyadaki bu kadar düzenli sistemi bir araya getirdiğinden bahsediyorlar. Biz hiçbir mutasyonun olumlu sonuç doğurduğunu görmedik. Hiçbir evrimci çalışmanın sonucunda. Çünkü mutasyon her zaman canlıda bozulmaya neden oluyor. Canlının geninde olan değişiklik, yaptığınız değişiklik zaten sonraki nesillerini aktaramıyor aynı şekilde. O canlının sadece hayatını kısaltmış oluyor ve hayatını bir azap haline getirmiş oluyor uygulanan mutasyon.
Mesela mutasyon doğadaki bilincin açık bir göstergesi. Bu neyi gösterir? Bak mutasyon zahiren kontrolsüz ve bilinçsiz bir müdahale gibi mutasyon. Yani hata oluyor mesela. O da Allah'ın tabii dilemesiyle oluyor ama zahiren baktığımızda düzen dışı, kontrol dışı, istenmeyen şuursuz bir mekanizma mutasyon. Ne olduğu yani o ne olacağı belli olmayan, olduğu anda da hep böyle hastalıklara sebebiyet veren, bozulmalara sebebiyet veren, mevcut düzenin yani istenmeyen yerinde istenmeyen bir hadise mutasyon. Demek ki canlının, tüm canlıların genetik materyali bilinçle yapılmış ki bilinçsiz müdahale olduğunda Allah gösteriyor. Bak bilinçsiz müdahale olduğunda hastalık oluyor. Canlının hayatı sona eriyor veya çok ciddi bir hastalığa sebebiyet veriyor. Demek ki yani bilinçsiz olduğu zaman bak böyle oluyor diyor. Allah gösteriyor. Demek ki bütün canlıların genetik materyalleri bilinçle var edilmiş.
Evet.
Hatta virüsler bile. Normalde virüs yaşayabiliyor mu? Hayır, yaşayamıyor. Normalde virüs herhangi bir, yani çok enteresan bir canlı. Bütün canlılar beslenirken virüsten yaşam gayesinde milyonlarca yıldır, milyarlarca yıldır virüsler var. Ama beslenme diye bir konu yok. Mesela bütün yaşamlar, canlılar bir tarafa, virüs bir tarafa. Beslenmiyor. Ama ne var onda? Genetik materyal var. Ve nasıl? Çok düzenli. Ve bu neyi gösterir? Bilincin varlığını gösterir. Doğada bilinçsiz canlı yok. Yani bilinç, çünkü onun bilinci, ona o bilinci veren, o şuuru gösteren, o aklı ona tecelli ettiren Rabbimizin inşallah şuuruyla, yani Rabbimiz ilham ediyor ve şuurlu bir hareket yapıyor oluyor orada. Normalde şuursuz olduğu zaman canlı yaşayamıyor veya çok büyük zarar meydana geliyor kendi bünyesinde. İşte Allah bak şuursuz olursa böyle olur bize gösteriyor. Tüm mutasyonların hepsi buna örnek. Demek ki şuurlu ve şuurla yaratılmış. Şuur demek ki canlılarda yaratılışta var. Demek ki canlıların yaratılması söz konusu, canlıların şuurlu olması söz konusu. Bunu da Allah var ediyor. Bize böyle gösteriyor inşallah.
İnşallah. Evet. Bu 3.2 milyar harf var DNA'da. Bakın daha önce bununla ilgili filmleri göstermiştik. Hatta varsa yine gösterelim. Bir tane harfin yanlışlıkla değişmesi sonucunda, yanlışlıkla derken bilinçsiz olarak değişmesi sonucunda. Yani 3.2 milyar harften siz bir harfi alıyorsunuz, başka bir harf veriyorsunuz rastgele, sıradan bir harf. Bunun sonucunda inanılmaz hastalıklar oluşuyor. Mesela parmağı oradaki harf değişiminde yine oluyordu. Mesela parmakları birkaç nesil, o ailenin parmaklarının hepsi parmaksız doğuyor. Yarım, şuradan itibaren sonrası yok. Yani bu kadar hassas bir harf sıralamasından bahsediyoruz biz. Böyle hani o harf olsa da olur, bir harfin değişmesinden bir şey olmaz diyebileceğimiz bir durum yok.
Bir kitap sayfası gibi yani. Hı-hı. Mesela bir kitabı açtığınız zaman, şimdi bilgisayar yazısında diyelim normal metin olarak sayfa halinde var. İşte yazı yazılıyor diyelim. Yazı yazıldığı anda mesela oradan tek bir harfi çıkarttığınız zaman hani birer sıra kaydırdığımızı düşünürsek tek bir harfin olmadığını, mesela 3.2 milyar harften bahsediyoruz. Bir tane harfin olmadığını düşünürsek her metindeki sayı bir tane, her rakam bir tane öncesine kayacak. Yani her
evet.
metindeki şeyler, harfler hepsi kaydıktan sonra koskoca anlamsız bir şey çıkmış olacak ortaya.
Hı hı.
Yani aynen buna benzetebiliyoruz baktığımız zaman. Bundaki bir harfin değişikliği hani sadece bir nokta değil, insanın doğduğu zaman da büyük oranda hayatını etkileyen şeyler oluyor. İşte eli olmuyor ya da işte parmakları mesela ayrılmıyor. Parmaklar çünkü ana
Evet.
kanda bitişik. Ama o mesela kodlaması yanlış olduğu için de, hata olduğu için orada mesela parmakların arası olmuyor. Parmak arası oluşmuyor. Ya da herhangi başka bir şekilde insan vücudunda başka rahatsızlıklara neden oluyor. Ya da kalbin, akciğerin oluşumunda ya da işte diğer organların oluşumunda, sadece dışta olmayabilir. İçeride de aynalar olabilir. İçeride de mesela eksik oluşumlara neden olabiliyor. Bu bize hiçbir şekilde hani bir hatanın eksiğin olduğu zaman, örnekleri de var çünkü, olduğu andan itibaren hataların oluştuğunu ve insanların önemli şekilde etkilendiğini gösteriyor. Bu da bize demek ki birden yaratılışın olduğunu, yaratılışın Allah'ın birden yarattığını her şeyi gösteriyor.
Evet,
Ondan
video
bir tanesi var, evet.
Hazırsa izleyelim hocam.
Evet, hazır. Bak, 1 milyon ansiklopedi sayfasının kayıtlı olduğu DNA'mızda sadece tek bir harfin değişmesiyle meydana gelen muazzam bozukluğu izleyeceksiniz. Bu deformasyonda parmakların gelişimi birinci eklemden itibaren durur. Daha bebekken, anne karnındayken, canlı gelişirken bu deformasyon sonucunda canlı gelişemiyor parmakları. Yani insanın parmakları gelişemiyor. Allah'tan bir nimet olarak parmaklarımız herkeste tam ve kusursuz. Bakın, embriyonik gelişimi gösteriyoruz burada. Şu an parmakların oluşumu olurken anne karnında elin oluşumu sırasında eğer bu mutasyon olursa avuçlar oluşurken parmaklar oluşmuyor. Ve bu genetik DNA'sında olan bir hasar olduğundan dolayı bütün vücudunda nesilden nesile aktarılıyor. Tek bir harflik hatadan dolayı oluyor bu yalnız.
Tek harf.
3 milyar 200 milyon tane şimdi harf var. Bakın. Nerede? 9. kromozomdaki C harfi A harfi ile yer değiştiriyor. Yani mutasyon oluyor. Az önce benzerimiz. Bilinçsiz bir olay olmuş oluyor. Bilinçle var olan DNA'da bilinçsiz bir olay olmuş oluyor. Ve bu harfin değişmesi sonucunda oradaki protein değişiyor. Oradaki protein değişince o proteini etkileyen proteinin müdahale ettiği bütün yerlerdeki fonksiyonlarda değişme oluyor. Ve milyarlarca harften sadece bir tanesinin değişmesinde böyle yıkıcı bir etki oluşturuyor.
Evet.
Yani mutasyon neymiş? Çok fena bir şeymiş.
Çok
mutasyonun faydalı bir şekilde canlıya bir özellik ekleyeceğini ummak tamamen bilim dışı, hı-hı, bir görüş. Çünkü modern bilim bize net bir şekilde tüm canlıların, bütün DNA'sının son derece bilinçli, son derece hatasız olduğunu bize gösteriyor. Allah bize hatayı gösteriyor. Mesela hastalık da öyle. Genetik hastalıklar da öyle, normal hastalıklar da öyle. Vücut normalde sağlıklıyken bak mükemmel bir şekilde işliyor. Mükemmel olduğunu Allah göstermek için özellikle bir yerini bozuyor. Yani bunların hepsi tabii Allah'ın dilemesiyle oluyor. Yani bozulma dediğimiz şeyi de Allah öyle yaratıyor. Yani o istese de mesela başka türlü davranamaz. İnşallah. Bozuluyor mesela veya bir virüs geliyor mesela, oradaki sistemi etkiliyor, sistem bozuluyor. Nefesi rahat alamaz hale geliyor veya çeşitli enfeksiyonlar oluyor ve hasta oluyor insan. Sağlığını kaybediyor. Ha, anlıyor ki o zaman bu sistemin trilyonlarca parçasından bir tanesinin bir kısmında bir bozukluk olmuş. Ha, demek ki sistem muazzam hassas, muazzam detaylı ve muazzam uyumlu. Ya bir tane yerinde oynama yapıyorsun, parmakların gidiyor. Bak. O kadar ince, evet, ayrıntılı. Allah özellikle ayrıntıyı gösteriyor. Allah özellikle hastalığı gösteriyor. Ki bu evrimciler anlasın ki canlılar mutasyon geçirerek evrimleşmemiştir. Onu Allah yaratmıştır. Allah ben yarattım diyor. Bu kadar mükemmel ve kusursuz canlıyı ancak benim dilemem de olur diyor. Bak görün diyor. Ha mesela bir yeri bozuk olsa, hani eciş bücüş ara geçiş fosilleri hayal ediyor ya evrimciler. Ha bakın, bir yeri bozuk olsa nasıl bir şey olur, size onu da göstereyim diyor Allah. DNA'da mutasyonlarla olan sayısız mutant görüyoruz biz günümüzde yaşayan. Ve hiçbirisi yaşayamıyor. Hemen ölüyorlar. Mesela Çernobil faciası oldu. Çok büyük miktarda istenmeyen radyasyon orada hem suya hem de akarsulara hem de çevreye yayıldı. Ve bayağı uzun bir süre o bölgedeki ve çevresine yakın yerlerdeki insanlar da ve bütün canlılarda anormal bozukluklar baş gösterdi. Neden? Çünkü DNA'da mutasyon oldu.
Tabii, mutasyon oldu. Şu an hatta kanserlerin büyük çıkış nedeni de
kanserin zaten temel sebebi zaten evet mutasyon. Demek ki yani sistem mükemmel kısacası. Mükemmel sistem. Yani bunu yüzlerce kez anlattık. Tek hücrelide de mükemmel sistem var. Virüste de mükemmel sistem var. Yani filde de mükemmel sistem var. Dinozorlarda da mükemmel sistem var. Balıklarda da, uçan kuşta da, insanda da. Hepsinde sistem son derece mükemmel işliyor. Bir yerinde bir şey olmaya görsün. Hemen sistemin yani...
Bozuluyor.
Bu da neyi gösteriyor bak. Allah dilerse çok sağlam yaratırdı. Yani ki DNA'mızda birçok tamir mekanizması da var. Bozulan yeri tespit ediyor adam. Base flippers diye özel proteinler var. Dolaşıyor, DNA'yı sürekli denetliyor. Bozukluk gördüğü an hemen düzeltiyor. Bakıyor ki nükleik asitler, burada mesela C harfi, A harfi ile yer değiştirmiştir diyor ya. Base flippers bunu tespit edebilecek güçte ve özellikle. Anında alıyor, C harfi ile A harfi yer mi değiştirmiş? Tespit ediyor, hemen A'yı tekrar çıkartıp C'yi tekrar koyuyor mesela. Ama bu kadar detaylı ve özel sistemler varken bile Allah özellikle hastalığı yaratıyor. Ve gösteriyor canlılara nasıl bir hassaslıkta olduğunu. Yani ancak ben yarattım sizi diyor Allah. Ve ancak ben dilersem sağlığınız devam eder. Eğer ben istersem anında bozulur. Çünkü yani moleküle bağlısın hayatın. Moleküle, atoma bağlı hayatın.
Akılsız, şuursuz ve atoma bağlı.
Evet. Şuursuz, atoma bağlı. Vücut içinde şuurlu hareket ettiren Allah. Eğer onun hareketini şuursuz hareket ettirirse, yani başıboş ve düzensiz bir hale koyarsa, bak parmakların gidiveriyor bir harften. Düşün ki 10 tane harf değişti, 20 tane harf değişti. Yani bunun özelliğinin olduğu yere bağlı çok ciddi bir şekilde hasar görürsün veya ölebilirsin.
Bir de...
Şimdi bu ortamda mutasyonla kendi kendine, yani kendi kendine demek şuursuz demek. Şuursuzluklar içerisinde mutasyonlarla çok kompleks DNA'ların oluşabilme ihtimalini düşünmek son derece yanlış, son derece hatalı, kesinlikle doğru değil. Masallarda bile bu kadar fantezi olmaz.
Tamam.
Bu bilimle hiç bağdaşmaz. Ancak Allah yaratır. Dosdoğru bilgi budur. Bilimin bize gösterdiği de budur inşallah.
Allah mesela gösteriyor bize de. Kendi vücudumuzda da gösteriyor bazı özelliklerde. Mesela biz kaslarımızdan bahsediyoruz. Hani eklemlerimizi harekete geçiren, bizim hareketimizi sağlayan kaslardan bahsediyoruz. Vücudumuzdaki her kas yoruluyor. Ama kalp kası hiç yorulmuyor. Ömrü boyunca, insanın ömrü boyunca hiç yorulmadan, hiç durmadan çalışan tek kas, kalp kası. Onun dışındaki bütün kaslarımız dinlenmeye ihtiyaç duyuyor. Dinlenmeye muhtaç, dinlenmeye her şekilde ihtiyacı var. Eğer dinlenmezse hiçbir şekilde hareketini sağlayamıyorsun. Ama dakikada 60-70, insanın ömrü 60-70 yıl dersek, yani ortalama bir ömür süre boyunca 2 milyar kez sürekli çalışan bir kastan bahsediyoruz. Ve hiç yorulmayan bir kastan bahsediyoruz. Allah gösteriyor bize nasıl yorulan kasların var olduğu gibi vücudumuzda hiç yorulmayan kasın da olabileceğini, tıpkı kalp kasındaki gibi bu şekilde olup bir ömür boyunca hiç durmadan da çalışabileceğini gösteriyor bizlere.
Şimdi kalp dedin Ender Hocam, insandaki kalbin özelliğini söyle. Çok evet, doğru, hakikaten öyle. Yani bu ne demek? Bir kere de başlayacak çalışmaya ve hiç bozulmadan çalışmaya devam edecek bir organla o canlı yaşayabiliyor ancak. Kalp olmadan insan yaşayamaz. Kalp de anne karnında atmaya başlaması lazım.
Tamam.
Hayat başlayacak ve ondan sonra hiç durmaması lazım. Ya bir dakika, iki dakika, üç dakika durunca kalp öyle bir şey söz konusu mu değil? Hemen o, ölürsün.
Gidecek, hemen.
Tabii hemen gidersin, hemen ölürsün. Dolayısıyla hiç bozulmayan ve orada o an hemen bütün fonksiyonuyla başlaması gereken bir organ yaratıyor Allah. Mesela kilitliyor bak burada konuyu. Binlerce böyle Allah'ın kilitlediği konu var. Öncesi sonrasını düşünemiyorsun. Kalbin öncesini düşünebilir misin? Düşünemezsin. O özellikleriyle orada ancak varsa canlının orada yaşaması
İlk
söz konusu.
İlk oluşan kalp bir de yani. Nereden evet. oluşuyor? Aynı hücrelerden bahsediyoruz. Küçücük hücreden bahsediyorsun. Bölünerek çoğalıyor mesela. İlk kalp oluşuyor. Kalp oluşmadan diğer organlar oluşmuyor. Çünkü beslenme ihtiyacı var diğer organlarında. Bu şekilde bize Allah kalbin önemini gösteriyor zaten.
İlk kalp burada
tavuktan bak bir göstereyim, örnek olsun. Hı. Farklı bir canlı. Allah çünkü bütün her şeyi yaratandır. Sadece insandaki özellikleri çok sık anlatıyoruz ama detayları kendinden olduğu için insan daha etkili olsun diye yani. Bak bu da tavuğun videosu. Göstereyim. Burada atan da tavuğun kalbi. Şurada bir canlı var mı karşımızda? Yani bu resimden ne anlıyor insan bakınca, ne görüyor? Yani kırmızı sarılı bir şey var burada. Bunu açıklayalım bak. Burası yumurtanın sarısı. Yumurtanın sarısının üstü, onun için görüntü sarı. Kırmızı renkliler damar ağı. Oradaki şu hareket eden de az önce görüntüde gören kalbi. Ve bu da tavuğun yumurtanın sarısı beyazın içerisinde zarımsı halde yaşamaya başlamış olan damarları ve içindeki hareket eden kan hücreleri. Neden? Çünkü kalp pompa yapmaya başlamış durumda kalp sıvısı, kan sıvısını. Şimdi diyor ki evrim mantığına göre ya mücadele var diyor. Diyalektik var diyor. Onun üzerine kurulu bu teori. Mücadele esas. Mücadele ederken de kazanan canlı yaşar diyor. Peki canlı ortada yoksa kim mücadele edecek o zaman? Burada mücadele mi var? Yani şu canlı bile değil olan şu organizma mı mücadele içerisinde? Hayır. Bu canlıyı canlı yapma özelliği mücadeleyle alakası yok. Yani diyalektikten alakalı olan bir konu değil bu. Bakıyorsun yani burada bir yaşam var, düzen var. Tüm hücrelerin müthiş düzenli bir şekilde akması var. İşini çok iyi yapması var. Bak burada çok net belli oluyor. Görüyor musun yumurtanın sarısını?
Oradan alttaki sarı. Oradan besleniyor sonra zaten.
Evet.
Ondan besleniyor.
Evet. Bak embriyonik bir zar içerisinde çok hassas ve özel bir şey. Dışında da bildiğimiz yumurta kabuğu var. Beyaz, beyaz sarı, tak tak bu sert kabuk. Şu an onun içerisinde bu canlı. Çok özel yöntemlerle görüntülenebiliyor. Kocaman orada gözü oluşmuş vaziyette. Neden? Çünkü göz önce oluşması gerekiyor sinir dokusunda. Bağlantıdan yapılıp etim ve diğer dokuların onun üstüne öyle geçirilmesi gerekiyor. Yani bilgisayarına mesela işlemcisini önce takarsın, sonra kasasını takarsın. Değil mi? Hassas mekanizma. Veya arabanın motorunu. Dış kısmı onun sonradan oluşuyor. Bu da diğer embriyonik tüyleri ve gelişmeye devam ediyor. Evet. Yani birçok canlı biz embriyonik safhalarda daha sıfır halindeyken, yani canlılık yokken yaşama başladığı anda mucize görüyoruz. Mükemmellik görüyoruz. Ayrıntıların hepsini bütün şaheserliğiyle görüyoruz maşallah.
Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Evet, kısa bir ara ve tekrar birlikteyiz. Bir Twitter tanıtalım isterseniz, ondan sonra devam edelim programımıza. A9 TV sohbetten Twitter'dan bizlere soru ve görüşlerinizi ulaştırabilirsiniz. Biz de buradan canlı olarak yanıtlarız. A9 TV sohbet Twitter'dan bizlere ulaşabilirsiniz canlı olarak. Kalpte kalmıştık ilk yarının sonlarına doğru. Kalbin ne kadar muazzam bir sistemde ve ilk oluşumundan bahsetmiştik. Yani anne karnında ilk oluşan organın kalp olduğundan bahsetmiştik. Bununla ilgili bir videomuz var. Onu izleyelim isterseniz. Üstüne yine konuşalım.
Evet, burada o farklılaşan hücrelerin ilk kasılıp gelişmeye başladıkları hareket. Embriyoda.
Zaten bu da çok değişik bir şey. Yani kalbin kasılması, yani kasılmaya başlaması ve ilk bu şekilde başlayıp yavaş yavaş diğer organların, diğer hücrelerin organ oluşumuna yavaş yavaş bu şekilde başlanıyor. Yani daha küçücük şu kadar bir hücreden bahsediyoruz. Bölünerek çoğalıyor hücre anne karnında. Ve bunlar tek tek işte kol oluyor, bacak oluyor, karaciğer oluyor. Ama ilk olanı kalp oluşuyor. Ondan sonra yavaş yavaş diğer organlar oluşup insan artık tamamen bir embriyo halini almaya başlıyor. Bu gerçekten de çok mucizevi baktığımız zaman. Yani bir kalbin kasılıyor olması, kalbin atması zaten bilim adamlarının tek akıl erdiremedikleri bir konudan bir tanesi. Kalbin sürekli kasılması, yani o kasın sürekli, dediğimiz gibi ilk yarıda da söylemiştik, insanın ömrü boyunca o kalp kasılıyor. Yani bunlara bir türlü bilim adamları yaptıkları yapay kalpte en büyük yaşadıkları eksiklik kalbin kasılması, kendi kendine kasılıyor olması. Onlar da yaptığı yapay kalbin iki arasına motor yerleştiriyorlar, iki farklı motor ve bu şekilde kalbin kasılmasını sağlamaya çalışıyorlar yaptıkları yapay kalbin. Ama bu da çok uzun süre yapılamıyor çünkü mekanik şeyler çok fazla dayanmıyor. Belli bir süresi, belli bir zamandan sonra, evet, bakıma ihtiyaç duyuyor. Bozulmaya gidebiliyor. Ama insan kalbinde sağlıklı bir ömür olduğu sürece hiçbir şekilde kalp kasında bir bozulma ya da yıpranma söz konusu olmuyor. İnsan tamamen 60-70 yıl ortalama hayatı boyunca bu kalbi kasılmasına devam ediyor.
Kan hücrelerini parçalıyor yapay kalpteki sistem.
Evet. Bir de manyetiğe bağlı oluyor, bir elektriğe bağlı oluyorsun. Karnının içine yerleştirmiş oldukları bir manyetik sistem ve beline bağlı olan dışarıda başka bir radyo dalgasını alan, içerideki radyo dalgasını alıp kalbe elektriğini veren. Çünkü bizim kalbimiz kendi elektriğini kendisi üretiyor. Bilim adamlarının bir başka noktası da bu zaten. Hani kendi elektriğini kendi üreten ve hiçbir dış kaynaktan faydalanmayan. Bizim bugün elektrik dediğimiz şeyde biz her koşulda dışarıdan bir başka bir kaynaktan faydalanıyoruz. Yani bir frizden faydalanıyoruz ve o da bir elektrik santraline, bir elektrik üretim yerine bağlı oluyor. Ama bizim içimizde olan elektrik, sürekli elektrik üretimi var. Ve bu elektrik üretimi tamamen kendi vücudumuzda oluyor. Hiçbir dış kaynak olmadan. Allah'ın vesilesiyle o da ancak mümkün olabiliyor. Bu da bize yaratılışı gösteriyor zaten.
İnşallah. Erdem Hocam ilk yarıda çöl bitkilerin, çöl canlılarından bahsettin. Hayvanlara gösterdin. Bir tane de çölde en ünlü yani nedir? Kaktüstür. Bitkileri var, çöl bitkileri. O kaktüsün şimdi bir videosunu göstermek istiyorum. Fakat yaşı çok önemli. 165 yaşında bir kaktüs. Çölde yaşayan 165. Yani biz ortam zor diyoruz mesela değil mi? Çok zorlu ve hem yüksek sıcak farklılıkları var. Hem de yani muazzam sıcaklıklara ulaşıyor. Susuz yaşayamıyor hiçbir canlı da. Bu canlı nasıl 165 yılda yaşadı? Bakın onu şimdi gösterelim. Dev gibi bir kaktüs. Üzerine gördüğünüz gibi ne var? Dikenler var. Diken normalde şöyle bir şey. Bir yaprak çeşidi diye geçiyor. Normalde yapraklar yeşil ve geniş tabanlı olurlar. Çünkü ışığı ve nemi fotosentez yapmak için muazzam derecede alırlar. Fakat aynı zamanda nedir? Üzerindeki açık porlarından dolayı su kaybına neden olurlar. Kaktüs de böyle değildir. Bakın tam 165 yaşında bir kaktüs.
Metrelerce gidiyor yukarı doğru böyle.
Gidiyor tabii çok gelişmiş.
Maşallah.
Evet, buraya kadar. Şimdi kaktüslerin yaşam çevrimine baktığımızda zaten yaşama başladıkları anda bütün bu sistemlerin çok mükemmel derecede olduğunu görüyoruz. Hatta üreme sistemlerinin de öyle. Şimdi koca kaktüs mesela 7-8 metreye ulaşmış. Nasıl oluyor da çevreye yayıldığına baktığımızda onun ürettiği tohumun da yine sudan ve ısıdan kendisi gibi etkilenmemesi lazım. Onun önlemlerinin onun içerisinde olması lazım. Ve çevreye yayılması lazım. Bunu nasıl yaptığını incelediğimizde şöyle yapıyor. Özel bir şerbet üretiyor meyve içerisinde. İncir gibi böyle ama büyüğü. Fakat incirin nasıl çekirdeği varsa da bu kaktüsün onun içerisinde tohumları oluyor. Küçük siyah. Şimdi oradaki hayvanlar, bütün kuşlar dahil, çöl ortamında böyle şekerli, şerbetli, sıvı bir, yani içi böyle sıvı dolu bir meyveyi bulunca saldırıyorlar hemen. Üstüne geldiklerinde o meyve yemeye başlıyorlar. Yediklerinde meyvenin içerisindeki tabii çekirdek de onların sindirim sistemine gitmiş oluyor ekstradan. Gidince sindirim sistemine, kaktüs öyle güzel bir şekilde o tohumları vücudundaki proteinlerle üretmiş vaziyette ki özelliği hayvanların sindirim sisteminde o tohumun sindirilemiyor olması. Yani teknik açıdan baktığımızda mesela içinde protein olsa kimotripsin gibi mesela tripsin veya normal tripsin gibi proteini sindiren proteolitik enzimler var canlıların vücudunda. Proteinden yapılmış olmasına rağmen tohumun birçok kesimi o protein enzimleri onu sindiremeyecek şekilde dizayn edilmiş. Çünkü kimyasal olarak birbirine uyumsuz vaziyette. Ve hayvan onu yedikten sonra kendi dışkısıyla attığı zaman ki kilometrelerce belki metrelerce uzağa gidiyor meyve yedikten sonra. Tohumu da kendi dışkısıyla attığında işte taşıma işlemini yapmış oluyor. Ve o ortam ona gübre tesiri gösteriyor. Ve kaktüsün tohumu yani kilometrelerce ötede bile çok rahatlıkla üreyebiliyor. Yani ortam ne kadar sıcak, ne kadar zorlu olursa olsun onun üstesinden gelecek olan sistemde biz o canlılarda var olduğunu görüyoruz. Ama bunların sonradan eklenme şeklinde değil, ancak tam bir şekilde o an var olma şeklinde olduğunu görüyoruz. İşte bu da evrimi tamamen yıkan, ortadan kaldıran bir şey inşallah.
Evet, bitkilerde savunma sistemi olması başlı başına çok enteresan bir konu. Çünkü bu bitkinin ne gözü var diğer canlılarda olan? ne kulağı var, etrafla ilgili hiçbir bilgisi yok ortamla ilgili. Bir bakıyorsunuz ama kaktüs mesela çölde yaşıyor, üstünde diken var bitkinin. Şimdi bu dikeni, bu savunma sistemini o bitkinin kendisine ekleyemeyeceği çok açık. O şekilde yaratılmış olması gerekiyor. Baktığımızda nitekim o şekilde yaratıldığını görüyoruz. Bitki fosillerine bile baktığımızda savunma sistemleriyle, bugünkü sistemleriyle hiçbir bitkinin de değişmediğini, milyonlarca yıldır aynı şekilde geldiğini görüyoruz. Tabii bu her bitkide değişiyor savunma sistemi. Farklı farklı savunma sistemleri var. Bakın sandev bitkisi var. Evet, şimdi onu gösterelim. Bu bitkinin de çok enteresan, çok değişik bir savunma mekanizması var. İzleyelim. Üstüne bir böcek konmuş gördüğünüz gibi sandev bitkisinin. Bakın yavaş yavaş başlayan kapanma hızlı bir şekilde son buluyor. Ve bitki böceği kapatıyor. Böceği kaplıyor etrafını adeta. Bakın o kırmızı gördüğümüz videoyu tekrar baştan alalım. O kırmızı gördüğümüz yapı, şu yapılar, uçlarında dikkat ederseniz bir damla gibi, böyle boncuk gibi bir yapı var. Bunlar işte yapışkan, çok kuvvetli yapışkanlar. Ve bir içerideki böcek, buna kapanan böcek hiçbir şekilde buradan kurtulup kaçamıyor. Bu yapışkanlara takıldığı andan itibaren hiçbir şekilde oradan bir daha kurtulamıyor. Ve bu bitkilerde Venüs bitkisi de vardı, hatırlarsanız onun da videosunu göstermiştik. O da böyle kapanıyor. İki tane şey var, yapısı var. Kapanıyor yaprakları ve içeride yine böcek kalıyor. Bu bitkilerdeki çok enteresan bir diğer sistem de eti sindiriyor olmaları. Yani bizdeki gibi, diğer canlılardaki gibi bir sindirim mekanizmaları olması çok enteresan. Hemen o böcek kapanır kapanmaz içeriden, yaprağın içinden bir salgı salgılandığını görüyoruz biz incelediğimizde. O salgıda eti eritiyor. Eti sindiriyor, öyle kuvvetli bir salgı. Ve bakın bitki diyoruz yani, ot.
Sindirim sistemi diye bir zaten bir sistemi yok yani.
Bitki hücresinden oluşuyor. Hayır, bir de şöyle bir şey var. O sindirim mekanizması, o sindirim sistemi kendisine zarar vermiyor bu bitkinin. Şimdi bitkiyle etin ayrımını biliriz değil mi? Bitki ete göre çok daha hassastır. Bitki hücresi özellikle. Çok daha hassas bir yapısı vardır. Bu bitki eti üretecek bir sindirim mekanizması, bir salgı salgılıyor, kendisine de hiçbir zarar gelmiyor. Maşallah.
Ve küçücük tahta parçası, tahta gibi tohumdan bahsediyoruz. Yani tohum olduktan sonra bu hale geliyor. Hı hı. Tohum oluştuktan sonra, filizlendikten sonra bu hale geliyor. Bahsettiğimizde yani benzetme olursa işte tahta parçası gibi. Yani küçücük, bir santimi bile bulmayan boyu böyle bir...
Doğru, evet.
Tahta parçası diye tanımlayabileceğimiz bir nesne, tohum, filizlenip böyle bir bitki haline alıyor ve bu şekilde mesela topraktan bin bir çeşit bitki çıkıyor. Bin bir çeşit renkte bitki çıkıyor. Çeşitte, mesela bu farklı bir çeşitte, gül farklı çeşitte, lale farklı çeşitte ya da herhangi bir ağaç farklı bir şekilde, sonuçta bitki farklı bir şekilde çıkıyor. Ve dediğimiz gibi topraktan çıkan bir şeyden bahsediyoruz. Normalde toprakta oran, magnezyum oranı, toprakta olan bakteri oranı normal bir ortama göre çok çok daha fazla. Ama bitki hiçbir şekilde bundan etkilenmiyor. Şu anda hatta resminizde de var, bir gösterebilirsek. Tohum aşamasından yavaş yavaş çıkış. Yani bir de şu var. Yer çekimine karşı hem toprağa delip hem de yukarı doğru bir çıkış söz konusu. Yani
tam dik.
Tam dik açıda çıkıyor. Üçüncü görüntüdeki mesela tamamen artık toprağa yarıp çıkmış hali. Dışarı gövdesi daha büyümüş bir halini görüyoruz. Yani dik bir açıda ve dimdik bir şekilde yukarı doğru çıktığını görüyoruz. Bu normalde yer çekimine karşı.
Çeşit çeşit.
Çeşit çeşit. Bu da başka bir çeşidi mesela. Aşamalarını gösteriyor bu da. Hani başta bu aşamadayken ikinci ve üçüncü aşamasında, yani yavaş yavaş bitki yeşermeye başladığı aşamada bu şekilde bir gelişim görüyoruz.
Bak, bu bir önceki fotoğrafı göstereyim. Bak şuradaki estetiğe bakar mısın? Tam yeryüzünün sınırından üstünde bir güzellik görsel var orada, böyle çiçek açmış. Çok evet. Güzel. Altına baktığın zaman hiç görüntü gibi değil.
Tabii, hani üstteki görüntüyle pek şey yok. O da niye? Altta mesela onların o gördüğümüz kolcukları aşağı dağılmasıyla yerdeki, yani topraktaki minerallerden besleniyorlar. Ve bir hidrofor sistemi gibi oradan aldıkları besini yukarıdaki bitkinin diğer yapraklarına iletebiliyorlar. Yani burada baktığımız zaman bir düzen söz konusu.
Oradaki sebep tam yeryüzünün üstünde insanların görüp Allah'a şükretmesine vesile olacak bir görüntünün olması. Yoksa Allah yukarısında mesela yine kötü bir görüntü oluşturdu. Ama böyle rengarenk çiçek açıyor. Altın oranlar üzerinde mükemmel renkler var. Ve bakıyorsun yani Allah ne güzel yaratmış diyorsun maşallah.
Bir de mucizevi diyeyim yani topraktan çıkan bir şeyden bahsediyoruz. Hem böyle koşullarda çıkıyor, dik çıkıyor ve mis gibi kokuyor yani.
Çamurun arasından güzel bir şey çıkıyor.
Yani normalde baktığımız zaman bir insana bulaşsa insanda böyle bir kirlilik nedene getirecek. Hani kötü bir koku meydana getirir toprak. Yani bir hani mesela hayatını kaybeden insanlar toprak defnedildikten sonra çürümeye gidiyor. Yani toprak çürütüyor insanı. Her türlü mineraller ve zararlı bakteriler insanların çürümesine neden oluyor. Oysa biz tohumdan bahsediyoruz. Çiçek çıkıyor ve mis gibi bir koku var. Hiçbir kokuya benzemiyor. İşte hatta günümüzde parfümlere, çeşitli şeylere konu oluyor. İşte gül kokusu, yok işte Yasemin kokusu, Leyla kokusu. Yani birçok koku çeşidi var ve yani bu kokuların ismi yok. Çiçeklerin isminden biz gidiyoruz. Hani gül kokusunun mesela bir ismi, tarifi yok. Gül kokusu diyebiliyoruz yani. Direkt çiçekte o koku olduğu için ve toprağın altından çıkan bir şeyden bahsediyoruz. Bu denli güzel kokması. Ya bu zaten bir başka mucize. Yani tohum parçası böyle filizlenip büyüyor. O da yetmiyor. Bu şekilde güzel koku veriyor. O da yetmiyor. Bir de bizlere faydalı besinler çıkartıyor mesela. Bir sürü meyve, çiçeklerden meyveler çıkıyor. Yani tohumdan bahsediyorsunuz. Tohum filizleniyor. Tohumdan mesela meyve çıkıyor. İşte tohumdan patates, soğan çıkıyor. Havuç çıkıyor. Birçok meyve biliyoruz. Toprakta yetişiyor yani bunlar. Ama ne oluyor mesela? Biz yiyoruz. Hiçbir kirlilik yok. Çıkan yani yerden çıkan bir şeyden bahsediyoruz. Toprağın altından çıkan bir şeyden bahsediyoruz. Mesela patatesi alıyorsunuz. Kabuğunu soyuyorsunuz. İçi tertemiz. Hiç pürüz yok mesela. Bakıyorsunuz tertemiz bir şekli var. Çok güzel kendine az kokusu var. Havuç aynı şekilde. Vitamini çok fazla mesela. Gerekli mineralleri çok fazla. Hani bunu saymakla bitiremezsiniz. Yani yerin altından çıkan bir şeyden, bir tahta parçasının ürettiği bir şeyden, yani tahta parçasının vesilesiyle çıkan bir şeyden biz hem faydalanıyoruz, hem besleniyoruz, hem de bize çok muazzam görsellikler doğuruyor bunlar.
Bunlar da bize korunuyorlar.
Özel koruma. Hepsinin tabii ki hepsinin kabuğu var. Bu kabuk hepsini korumasında. Yani o kabuğun içinde hiç zarar görmeden, hiçbir şekilde bir zarara uğramadan çıkıyor. Çok nadirdir mesela hani bir şeyin o şekildeyken kurtlanması çok zordur. Yani bir bitkinin yeşermiş şekildeyken, insanların sunumuna hazır bir şekildeyken kurtlanması çok zordur mesela. Kurtlanmıyor. Ama mesela onları topluyorsun, bir araya getiriyorsun. Dışarıda başka bir yerde duruyor. Kurtlanıyor. Oysa diğer yerde daha fazlayken bu olasılık hiçbir şekilde olmuyor. Yani yerin altındayken ya da yerin üstünde filizlenmişken hiçbir şekilde bu böyle olmuyor. Bu da işte Allah'ın vermiş olduğu nimetler zaten. Yani topraktan bile bize nimet veriyor. Bu bile şükretmemiz için yeterli bir durum. Çünkü bir tohum parçasından bahsediyoruz. Topraktan çıktığından bahsediyoruz ve biz bunu nimet olarak kullanıyoruz, besleniyoruz.
İşte o da, hocam Allah'ın ol demesiyle oluyor. Mesela orada toprağın bir özelliği yok aslında baktığımız zaman. Mesela ben küçük bir deneyi herkese yaptırmışlardır. İlkokuldayken ben de yaptım onu. Yani bir saksının içine, saksı gibi bir şeyin içine pamuk yerleştirdik alt kısmına. Orta kısma fasulyeleri koyup üstüne tekrar pamukla kapatıp bunu ıslatarak, sulayarak birkaç hafta sonra orada filizlendiğini gördük mesela. Bunu kendi gözümle ben gördüm. Yani burada işte oradaki önemli olan o toprak değil aslında. Onu Allah'ın var ettiği inşallah.
Evet inşallah. Ki boy boy oluyor değil mi? Evet. Kiraz da var mesela, maşallah. Karpuz da var.
Tabii.
Karpuz da mesela ağaç gövdesinden çıkmaya çalışmıyor.
Tabii. Evet.
O da yerde gelişiyor. Kısa onun gövdesi, ağacının gövdesi yerde gelişiyor. Toprak üstünde gelişiyor. Mesela değil mi? Öyle düzensizlikle asla karşılaşmıyoruz. Yok, evet. Yani büyük ağaçlardan karpuz oluşmaya çalışmıyor. Oluşamaz çünkü daha olgunluğa kavuşamadan düşer diye de.
Ya tabii ona göre de mesela dayanıklı oluyor. Şimdi Hindistan cevizi mesela ağaçta çıkıyor. Çok daha sert bir yapıya sahip, çok daha ağır bir yapıya sahip. Ama mesela ağaçta. Fakat o çıktığı ağaçta o yapıya göre dayanıklı mesela. O Hindistan cevizini yere bırakmayacak dayanıklıkla. O yüzden hani Allah'ın baktığımız zaman bizim bütün her yerde biz kafamızı çevirip nereye baksak biz Allah'ın bu verdiği nimetleri çok fazlasıyla görüyoruz. İşte bunu görmeyen insanlar, bu evrimci insanlar, evrime inanan insanlar bunları aslında onlar da çok net görüyorlar. Baktıkları zaman çok net bir şekilde farkına varabiliyorlar. Çünkü bir tohum parçasının kendisinin önüne gelip sofrada yemek olarak yemesi bile bir insanın imanını zaten gösteriyor. Yani baktığımız zaman çünkü bir topraktan çıkan bir şeyin bize besin olarak geliyor olması, bizi besliyor olması bizim imanımızı arttıran bir şey olur. Çünkü Allah'ın gücünü, kudretini, sonsuz ilmini bir kez daha görmüş olur. Çünkü burada çok muhteşem bir fizik, kimya, biyoloji, işte aklımıza ne geliyorsa bütün bilim dallarını düşünelim. Hepsinin çok çok daha üstün bir şeyine şahit oluyoruz biz. Eğer bunlar olmasaydı biz bunun araştırmasını yapamazdık. Yani biz bugün bir tohumdan çiçek çıktığı için bunun araştırmasını öğrenebiliyoruz. Böyle bir şey olmuş olmasa bizim böyle bir şeyden haberimiz dahi olmazdı. Ama Allah mesela gösteriyor bize bunları. Mesela nimetleri de önümüze koyuyor.
Toprağa sürekli gömmeye de gerek yok aslında. Mesela gösterdik daha önce videolarda da mesela. Patlayan bitki türleri var mesela. Tohumu patlayarak böyle saçıyor. En uzak yere kadar atabiliyor yani kendi çevresinde. Uzak kısımlarda da oluşsun diye. Toprağın üstüne doğru atıyor mesela orada. Hiçbir kumun alt şeyin toprağın altına koymuyorsun, özel bir şey yapmıyorsun. Rastgele dağılan bir şeyden tekrar aynı bitki oluşuyor mesela.
Uçuruyor, döndürüyor, evet, helikopter yöntemi var.
Bir sürü var. Sadece o değil, bir de başka canlıları kullananlar var. Mesela sinekleri, böcekleri kullanıyor. Diyor ki yani üstüne geleceğini biliyor mesela. Diyor ki mesela arı. Diyor ki benim üstüme gelecek. Arıya polenini yapıştırıyor. Arının bir başka bitkiye gideceğini biliyor. Biliyormuş gibi. Poleni arıya yapıştırıyor ve arı gidip bir başka bitkiye gittiği anda da mesela orada çiçeğin döllenmesi söz konusu oluyor. Yani sadece tohum atma değil. Birçok şekilde birçok akıl görüyoruz biz.
Ya bu bitkinin aklı değil. Tırnak içinde diyoruz
yani, biliyor tabii yani. Biliyor diye. Evet. Aynen.
Şimdi bitki hani de arıyla beraber gidip bakmıyor ki bu nereye gidiyor abi.
Yani bir de nereye gittiğini bilmiyor bir kere.
Abi hep sabit olan zaten bir canlı. Bitki hep var olduğu günden beri orada. Ölene kadar da orada olacak. Yani hayatı bitene kadar orada kalacak. Hiçbir şekilde gidip görme şansı yok zaten. Ama bunu yanındakinden de öğrenmiş olamaz. Çünkü o da aynı şekilde sabit. Hiçbir şeyden de öğrenmiş olamıyor. Bu tamamen Allah'ın ilham etmesi sonucunda olduğunu görüyoruz biz. Çünkü bir bitkinin bunu akletmesi, hani akıl desek zaten bitkiyi açıp baksak aklını diyebileceğimiz bir noktası yok zaten. Bir bölgesi yok bununla ilgili.
Bakın mesela orkide türü dişi arı taklidi yapıyor. Evet. Bakar mısınız maşallah? Şimdi bir erkek arı geldiğinde işte bunu hemen dişi arı zannediyor.
Üstüne geliyor.
Üstüne konuyor. Tabii orada daha sonra şurada bir mekanizması var hatta. Hızlı hareketler yaptığı için böyle o arıyla beraber buradan gitmeye çalıştığı için daha doğrusu bitkiyi de oynatıyor. Evet. Ve buradaki polenler arıya yapışmış oluyor. Evet.
Bir kere önce şunu anlaması gerekiyor. Bu dişi arının kokusunu sen nereden biliyorsun? Evet. Bitki olarak önce bu kokuyu bilmen gerekiyor. Bu kokuyla da erkek arıyı çekeceğini bilmen gerekiyor. Bunlara akıl isteyen ve görmesi gereken bir özellik bunların
hepsi. Şöyle bir şey var. Bilsen neyi değiştirecek? Bir de şu var. Bilsen neyi değiştirecek ki? Bugün mesela biz bir parfüm kokusunu biliyoruz ama kendi kendimizi üretemiyoruz vücudumuzda. Ya da bu kokuyu kendimiz hiçbir şekilde üretim yapamıyoruz. Bu belli ortamlarda dış müdahale. Oysa bitki sabit durduğu bir yerden bahsediyoruz. Hiçbir şekilde harekete zaten eli kolu yok ki deney yani yapabilme imkanı olsun. Sabit durduğu yerde bunu hani sonradan yapmasının mümkünü yok. Bunun bitkinin demek ki bu var olduğu günden beri bu kokuyu salgılayabilecek bir özelliğinin olması gerekiyor. Yani bu salgıya sahip olması gerekiyor ki bunu salgılayabilsin. Yoksa kendi başına evrimcilerin dediği gibi hani kademe kademe yavaş yavaş diyorlar ya bunu yapabilmek için öyle bir sistemi de yok zaten. Bu bile bize yaratılışın olduğunu ve yaratıldığı andan itibaren bütün özellikleriyle bu özelliklere sahip olduğunu gösteriyor. İşte zaten her konuda da biz yaratılışı baktığımız bütün canlılarda, bitkide de olsun, diğer canlılarda da olsun, bütün canlılarda yaratılışı zaten çok net olarak görebiliyoruz.
Allah bunu insana gösteriyor yalnız sadece. Yani bütün canlılar, bütün kainat bir tarafa, insan bir tarafa. Ya Allah bunu bütün görüntüyü insanlara yaratıyor. Alemler yarattım diyor inşallah Kur'an'da. Birçok alem olabilir. Bizim alemimizde Allah'ın yarattığı her şeyi Allah insana yaratıyor. Yani başka bir şeye değil. Yani Satürn'ün varlığı insanlığa dikkat çekmek için. Güneş'in varlığı insanlığa dikkat çekmek için. Bunu bakan, gören, işiten her gözün, her idrakın algılaması için Allah yaratıyor. Mesela bitki yaratıyor Allah. Türlü türlü bitkiler çıkarttık diyor değil mi? Ayette evet. De geçiyor. Türlü türlü. Ya Allah türlü türlü nimet veriyor bize. Domates yaratıyor mesela. Kimse ciddiye bile almaz belki domates. Veya patates yaratıyor. Ama her insan farkında olmadan mesela zeytin yaratıyor. Özellikle bu üçünü söyledim. Patates, zeytin, domates. Ömür boyunca yer. Hatta yemediği zaman arar bir şey eksik. Yani domates yemek istersin veya patates istersin veya zeytin istersin. zeytinyağı istersin vesaire. Ömür boyunca yersin, olmadığı zaman da ararsın ve hiç sıkılmazsın. Ve hep tadı hoşuna gider. Hep hoşuna gider. Ama en güzel arabayı getir, belli bir müddet sonra arabadan sıkılırsın. Allah onu insanlara yaptırıyor zahiren çünkü. En güzel kıyafeti getir, belli bir müddet sonra sıkılırsın. Onu Allah insanlara yaptırıyor. Yani en güzel insan yapımı ne varsa getir, illaki sıkılırsın. Ama Allah'ın topraktan var ettiği, yani mucizevi olarak ilham edip yaşayan bu tecellileri, canlılar, yani bütün ömrün boyunca yersin ve hiç sıkılmazsın. Buradan neyi anlıyoruz? Demek ki dünya hayatının metaı var. Mesela insanların yaptığı özel işte kıyafetler, birçok mallar, yani para, büyük binalar, evler, arabalar, kendileri de mesela evlatları veya eşleri, değil mi? Kendi akrabaları, karısı, değil mi? Çocuğu, artık her şeyiyle bunlar geçici. Allah bu geçiciliği bize gösteriyor. Bak, insanoğlu bu dünyaya geçip gitmek için, geçici bir sınav için geliyor. Sadece ama yani geçici bir sınav için Allah gönderiyor. Ve gösteriyor geçici olduğunu, muhakkak sonlanacağını gösteriyor. Ve Allah bitkileri yaratan, oradaki nimetleri sana ömrün boyunca senin sıkılmayacağın ve her seferinde de yine lezzet alacağın şekilde yaratan Allah, onu gösteriyor dünyada. Sonsuz cennet hayatında da bu nimetlerden, yani sayısız nimetlerden sizin yani istediğiniz ve dahası diyor. Yani istediğimizden ve aklımıza gelmeyen nice nimetleri de Allah cennet hayatında yaratıp hiç sıkılmayacağımız şekilde bizi sonsuza kadar yaşatacak inşallah. Demek ki Allah bütün bu yaratılanlardan bunu anlamamızı istiyor. Geçici olanla sonsuz olanı değişmeyin diyor Allah. Geçici çünkü. Ya en güzel bak yemeğe getir. Yani ne olursa olsun insan yapımı en güzel böyle şey getir, sıkılırsın. Ama Allah dilediği, yarattığı özel bazı meyvelerde bak hiç sıkılmıyorsun. Bu nasıl olabilir?
Bir de onurdum yani bu kadar çeşitli olmayabilirdi. Ya bir tane çeşit olurdu. Mesela çiçek derdik, bir tek gül olurdu. İşte meyve derdik mesela, bir tane mandalina olurdu. İşte ya da başka bir besin derdik, bir tane olabilirdi. Ama Allah sayısız çok çeşitli yaratmış baktığımız zaman. Bu da Allah'ı görüp şükredelim diye. Çünkü bir tane olmuş olsaydı belki insanlar hani biz diğerini aramayacaktık. Biz şu anda diğer nimetleri de bildiğimiz için mesela bir şey yediğimiz zaman şu da olsun diyorsun mesela, biliyorsun. Ama bilmediğin çeşidin dışında bir meyve düşünemiyorsun. Ya da bilmediğin çeşidin dışında bir sebze düşünemiyorsun, akledemiyorsun. O yüzden onun arayışı olmuyor sende. Ama bu kadar çok nimet mesela var. Bu kadar çok sayısız çeşitte sebze meyve var. Bunlar sürekli önümüzde. Biz bunları görüp Allah'a şükredelim diye Allah bizlere veriyor. Ve bunlardan da sayısız şekilde bizim faydalanmamızı sağlıyor. Yani yerden bitirerek, ağaçtan bitirerek biz bunları faydalanıyoruz ve bu sürekli olarak devam ediyor. Yani bir kere üretip bitmiyor. Bir dahaki sene bir daha üretiyor mesela. Bir dahaki sene bir daha üretiyor. Bitmiyor, tükenmiyor. Yani bu ağaçtaki mesela topluyorsunuz, ağacın bir kapasitesi var. Hepsini aldınız, bitti. Ağaç tamamen gidebilirdi. Ama öyle olmuyor mesela. Ağaç ertesi sene bir daha meyvesini veriyor aynı şekilde. Bu zaten bize sürekliliği gösteriyor. Allah'ın bizleri sürekli nimetlendirdiğini, rızıklandırdığını gösteriyor. Onun için de Allah'a şükretmemiz gerekiyor. Biz bunları ne zaman mesela farkına varıldı? Bu daha çok Allah'a artık varlığının daha çok netleştiği, inanıldığı daha doğrusu zaten netti de. İnsanların artık daha çok Allah'a inandığı zamana denk geldi. Ahir zamana denk geldi. Çünkü Peygamber Efendimiz söylüyor. İnsanların akın akın dine geçeceğinden bahsediyor. Yani hak dinine geçeceğinden bahsediyor. Müslümanlığa geçeceğinden bahsediyor. İnsanlar da şu anda mesela bizim bilim ve teknolojinin bugün gelişiyor olması ahir zamanın zaten alameti. Yoksa bundan 50-60 sene önce, 100 sene önce bugünkü teknolojiden, bugünkü laboratuvar ortamlarından hiçbir şekilde bahsedilemezdi. Çünkü çok ilkel bir çağ gibiydi. Hani ilkel aletler vardı, ilkel bir bilim anlayışı vardı. Yani çok açık olmayan görüşler vardı. Çünkü hiçbir şey net değildi. Kullanılan bütün aletler, bütün deney aletleri ilkeldi. Şu anda mesela çok yüksek teknolojilerde, o zamanki bir bardak büyüklüğündeki makine şu anda mesela bir oda büyüklüğünde ama onun çok küçük detayına kadar varıp görebiliyor mesela bu detayda. Maşallah. O zaman da Allah bize zaten bildiriyor. Yani ayrı zamanda teknolojinin, bilimin çok fazla gelişeceğini, insanların çok daha fazla birbirleriyle diyalog içinde olacaklarını, hareketliğini alacağını, biz hani dünyanın her yerinde şu anda haberleşebiliyoruz. Yani dünyanın bütün her yerinde insanlar birbirleriyle çok rahat bir şekilde saniyeler içinde haberleşebiliyor. Oysa bundan 30-40 yıl önce cep telefonu demiş olsanız, dünyanın her yerine ulaşacak deseniz, insanlar size bakardı. Hani bilgisayarlardan deseydik ya da vesaire, buna benzer şeylerden. Ama şu anda bu çok mümkün. Bu da ayrı zamanda olacağını söylüyor Peygamber Efendimiz de. Ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dünyada faaliyetlerine başlayacağından bahsediyor. Ve 200 tane alamet söylüyor Peygamber Efendimiz. Ve bunların 150'den fazlası gerçekleşmiş durumda. Bu da bize ayrı zamanda olduğumuzu gösteriyor. Yani son 30 yılda bu alametlerin peş peşe geldiğini söylüyor Peygamber Efendimiz. Ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bütün insanlar için yapacaklarından, dünyada yapacaklarından bahsediyor. Yapacağı faaliyetlerden bahsediyor. Ve mücadelesinden bahsediyor, uğraşından bahsediyor. Ayrıca da Peygamber Efendimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bunların yanında kişiliğinden de bahsediyor. Fiziksel özelliklerinden de bahsediyor. Biraz ondan bahsedelim isterseniz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın nasıl özellikle olacağını, ahlakının nasıl olacağını ilgili Peygamber Efendimiz'in hadislerinden bahsedelim. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üzerinde Allah'ın Hadi isminin bereketi olacak.
Yani hidayet erdin.
Hidayet erdin, evet. Dibel meşhur şiirlerini İmam Rıza'nın yanında okuduktan sonra şöyle dedi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam mutlaka kıyam edecek. Allah'ın isim ve bereketiyle zuhur edecek. Yani imamın kıyamı kesindir. O Allah'ın ismi ve bereketiyle kıyam edecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bitkileri ve hayvanları sevmesinden bahsediyor Peygamber Efendimiz bazı hadislerinde de.
Hem seviyor inşallah, hem de bilimsel olarak, değil mi? Bitkilerden ve hayvanlardan örnekte anlatıyor, evet, inşallah.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam kuru bir ağacı diktiğinde ağaç hemen yeşillenip yapraklanacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bir yere kuru bir dalı diker ve dal yapraklanıp yeşillenir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam uçan bir kuşa işaret ettiğinde kuş hemen bu emirle yere düşecek, kuru bir ağacı diktiğinde de ağaç hemen yeşillenip yapraklanacaktır. Onun ilafetinden, yani manevi liderliğinden yer ve gök ehli, bütün yabani hayvanlar, kuşlar, hatta denizdeki balıklar bile razı olacaktır demiş Peygamber Efendimiz.
İnşallah. Evet. Yani Allah'ın ahir zamanda her şeyi mehdiyete göre yarattığını da anlıyoruz bu hadislerden. Yani normalde bir bitki insana itaat eder mi? Veya bir hayvan insana itaat eder mi? Etmez. Peygamberlerin, değil mi, kıssalarında inşallah Kur'an'da buna benzer ayetler mesela aktarılıyor. Buna benzer değil mi? Yani anlam olarak hayvanların, değil mi, hayvanlar aleminden peygamberlerin onlara konuştuğundan, hayvanların onlara itaat ettiğinden, değil mi? Mesela Hazreti Süleyman kıssasında hütüt var. İtaat ediyor mesela. Konuşuyor Hazreti Süleyman onlarla. Arada bir durum var. Yani karınca, özel bir durum. Karıncalar var, evet, mesela. Şimdi bu hadislere baktığımızda da demek ki ahir zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a göre Allah'ın tüm nebatatı ve hayvanatı da, değil mi, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a göre yarattığını anlayacağız. Mesela başka hadislerde vahşi hayvanların tam tersi şefkat gösterdiğinden bahsediyor, değil mi, o dönemde. Bakıyoruz o dönem, bu dönem ki bakıyoruz birçok fotoğrafta aslanlar var. Yani sarmaş dolaş olmuşlar insanla. Veya kaplan var, bir maymun yavrusuna mesela bakıyor. Annelik yapıyor ona. Evet. Gibi gibi birçok örnek var. Zaten kediyle köpek artık zaten kardeş olmuş gibi zaten, evet, herkesin insan yanında görülüyor. Eskiden birbirini kovalıyorlardı. Şimdi onun için bu dönem çok özel bir dönem. Allah her yönüyle Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı vesile ederek İslam'ı ve bütün neşesi ve sevgiyi böyle var ediyor inşallah. Değil mi? Her yönünden var ediyor inşallah. İnşallah.
Peygamber Efendimiz bir başka hadiste de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hiç malı mülkü olmayacağını, yani dünya hayatıyla dünyanın nimetlerinden hiçbir şekilde kendisine üstüne bir şey yapmayacağından bahsediyor. O Hazreti Mehdi Aleyhisselam dünyaya gönül bağlamaz ve bunun içinde taş üstüne taş yığmaz. Yani bugünkü zamanda insanlarda olduğu gibi mal biriktirme, malı sürekli işte biriksin, sürekli olarak fazlasını isteme durumu var. Peygamber Efendimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da böyle bir durumun olmayacağını.
Olmayacak
çünkü diyor. Her şeyi Allah rızası için yaptığı için hiçbir şekilde üzerine mal olmayacağını ve dünyadaki nimetleri bu şekilde biriktirerek değil de Allah yolunda harcayarak Allah için ve yani Allah'a
vereceğini söylüyor. Şimdi ehli dünyanın ve kafirin bu kafiratın bütün gücünün kaynağına baktığımızda sadece mal. Ve kendileri de çok büyük mal kaçırıyorlar. Değil mi? Bir yiyip yiyip biriktiriyorlar. Hı hı. Yurt dışında hesaplar oluyor. Yani kötü yöneticilerin diyelim kafir olan. Bütün güçleri malına dayanıyor. Mal gittiği zaman o materyalist inanışa göre güçleri de tükenmiş oluyor. Hadiste nasıl buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yani az veya kanaat ölçüsünde değil, üzerine hiçbir malın olmayacağını söylüyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Ama bütün dünyaya İslamiyet'in hakimiyetine vesile olacak. Yani bütün dünyanın kumandan olacak inşallah. Kişiden bahsediyoruz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan. Demek ki o güç, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gücü malla orantılı bir şey olmayacak. Ha, Hazreti Yusuf kıssasında olduğu gibi mesela o dönemde sarayın bütün hazineleri ona bağlanıyor değil mi? O güzel insana bağlanıyor.
Evet.
Bu neden dolayı oluyor? Onunla ticari bir şey, birliktelik mi? Hayır. Onun aklından, onun güzel ahlakından, onun güzel ahlakının ve aklının, onun güzelliğinin insanlara vermiş olduğu güvenden ve sevgiden ötürü bütün hazineleri ona bağlıyorlar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a da insanlar tamamen vicdanen, kanaatleri ölçüsünde güvenecekler, sevecekler. Onun ahlakını örnek alacaklar. Onun ahlakıyla ahlaklanacaklar. Ve dolayısıyla tüm dünyayı inşallah yönetecek ama mala bağlı olmadan. Anladın mı? Yani bu gücünün kaynağı inşallah mal olacak. Bütün dünyanın hazineleri ve gücü yine tabii ki ona bağlı olacak inşallah. Ama gücünün kaynağı olmayacak inşallah. Evet.
Hadiste devam edelim Peygamber Efendimiz'in. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın işleri çok hızlı halletmesinden bahsediyor Peygamber Efendimiz. Bu durum 7 yıl devam edecektir. Ancak onun her senesi sizin 20 senenize bedel olacaktır. Yani çok hızlı bir şekilde her şeyi halledeceğinden bahsediyor Peygamber Efendimiz. İnsanların 20 senesine halledebileceği olayları Allah'ın vermiş olduğu ona bir ilimle, bir ilhamla daha hızlı bir şekilde ve çok daha pratik şekilde halledeceğinden bahsediyor Peygamber Efendimiz hadislerinde. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın ilhamıyla insanları çok iyi tanıyacaktır. Aldığı kararlarda da şahit gerekmeyecektir diyor. Onu yine Allah'ın ilhamıyla insanları çok iyi tanımasından bahsediyor Peygamber Efendimiz hadislerinde. İmam Mehdi Aleyhisselam ilahi bilgiye uygun olarak hükmedecektir. İnsanları kendi gerçekleriyle ve kendi iç halleriyle tanıyacaktır. Davut Peygamber Aleyhisselam ve Süleyman Peygamber Aleyhisselam kararları gibi onun hükümlerine de şahit gerekmeyecekten bahsediyor Peygamber Efendimiz. Çünkü çok adaletli olacağını ve insanlara eşit davranacağını söylüyor. Hakkı göstereceğinden bahsediyor Peygamber Efendimiz. Bu yüzden de onun kararına hiçbir şekilde şahitliğin gerek kalmayacağını, kararının zaten çok net ve açık olacağını ve bütün insanların da bunu kabul edeceğini söylüyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam hiç kimse olmadan, hiç kimse de olmayan ilimlerin sahibi olacaktır diyor Peygamber Efendimiz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın onun fıkıh bilgisi 10 aliminkine bedeldir. İmam Sadık şöyle buyurdu. İlmi 27 kısma ayrılmıştır. İnsanoğlu şimdiye kadar bunun sadece 2 kısmını elde etmiştir. Kâhinimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam kıyam edince diğer 25 kısım da ortaya çıkacak ve insanlar arasında yayılacaktır. Yani insanların daha bilimsel olarak bilmedikleri birçok konuyu da ortaya çıkaracağından bahsediyor Peygamber Efendimiz. Yani ilminin çok yüksek olduğunu, zaten Allah'ın onun ilmini ilmiyle kuşattığını söylüyor. O şekilde bütün ilimlerin sahibi olduğunu da, sahip olacağını da, bütün ilimleri çok iyi bileceğini de, bütün bilimleri, bütün insanların bilebileceği bütün bilim dallarını çok daha fazlasını bileceğini, hatta daha fazlasını da ortaya çıkaracağını söylüyor Peygamber Efendimiz.
İlmi ledün var, ledün ilmi var. O Allah'ın gönderdiği elçilerde değil mi? Peygamberlerde seçtiği kullarına Allah'ın verdiği bir ilim. Batıni bir ilim. Olay zahiren çok böyle zahiri bakıldığında çok anlamsız gibi görünmesine veya anlayamamasına rağmen hikmetleri o ledün ilmiyle olayların tüm batınlı kavramından dolayı bütün icraatları hayıra ve doğruya doğru gidecektir. Ama zahiren birçok insan belki anlam veremeyecektir. Anlayamayacaktır daha doğrusu. Anlam veremeyecektir. Anlayamayacaktır. Ama ledün ilminden dolayı dosdoğru en güzel olan işleri yapacaktır inşallah.
Devam edelim.
Evet.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ilmi ve hilmi herkesten daha çoktur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adını taşımaktadır ve ahlakı da Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıdır demiş Peygamber Efendimiz. Yani ahlakının da zaten Hazreti Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan geleceğini söylüyor Peygamber Efendimiz. Kendi soyundan gelecektir, ehli beytimdendir diyor. Ve ahlakı da benim ahlakım gibidir diyor başka bir hadiste de. Kendi ahlakı gibi olacağını ve insanlara dediğimiz gibi çok eşit, adaletli ve insanlara birbirlerine saygılı bir şekilde davranacağını söylüyor. Ve herkesin de ona tabi olacağından bahsediyor Peygamber Efendimiz.
Dünyada ya böyle, bir eşitliği sağlayacağını Peygamber Efendimiz aslında söylüyor. Yani adalet şeklinde olsun, ilmen olsun, fikren olsun, bütün insanlara eşit koşullarda barındıracağını, bunu sağlayacak tek kişinin Allah'ın gönderdiği elçisi olduğunu bildiriyor evet. İnşallah.
İnşallah. Allah korkusu çok fazla olduğu için tamamen Allah'ın belirttiği esaslara göre yaşıyor. Ve herkesi de onu öğütüyor. Evet. O çok önemli. Yani Kur'an'dan hiçbir şekilde sapmıyor. Başka bir karar vermiyor. Çünkü birçok insanda biz görüyoruz onu. Mesela bir olay oluyor. Bir karar vermesi gerekiyor. O an canının istediğine karar verebiliyor tabii, insanlar.
Çıkarına göre verebiliyor.
Çıkarına göre verebiliyor. O an işte tüm müminlerin zaten bunu yapması gerekiyor. Tam olarak Kur'an'a göre süzgeçten geçirip, değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşam biçimine göre, sünnetine göre süzgeçten geçirip o şekilde karar vermek gerekiyor.
Maşallah. Çünkü yani, o zaman da Peygamber Efendimiz nasıl yapıyordu? Elde Kur'an-ı Kerim var. Yani Allah'ın sonuçta kitabı var. Hak kitabı. Ona bakarak yani ondan ilham alarak ve Allah'ın ona ilham etmesi sonucunda ona göre davranarak. Yani Kur'an'ın ahlakına göre davranarak. Çünkü Allah herkesin Kur'an ahlakıyla yaşamasını istiyor. Peygamber Efendimiz de Kur'an ahlakıyla yaşadığı için Kur'an ölçüt alınıyor demek ki insanlarda. Hani bidatlar, hurafeler olmayacağını söylüyor Peygamber Efendimiz. Kaldıracağını, ortadan kaldıracağını söylüyor. Hani insanların şimdiki mesela bu zamanda çok yaygın bidat ve hurafeler insanlar tarafından. Oysa Peygamber Efendimiz ahir zamanda herkesin Kur'an ahlakıyla olacağını, bidattan ve hurafelerden uzaklaşılacağını, tamamen ortadan kaldıracağını söylüyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da. Bu şekilde insanların da adaletli ve kendi çıkarları için değil, tamamen Allah'ın rızası için ve Allah'ın söylediklerine uygun şekilde davranacağını, Peygamber Efendimiz de zaten Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da ahlakının o yüzden kendi ahlakı gibi olduğunu söyleyip, onun da Kur'an ahlakıyla davrandığını, Kur'an ahlakına uygun bir şekilde evet. davrandığını, hatta Allah'ın isteklerine güzel bir şekilde itaat ettiği için.
Hatta söyledim. Peygamberimiz bir hadisinde hiç kimsenin burnu dahi kanamayacağını, uyuyan kişiyi uyandırmayacak şekilde çok şefkatli olduğunu bahsediyor inşallah.
Evet. Tamam. Şimdi şuradan anlıyoruz bize Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Allah'a olan korkusunu. Şimdi birçok başka insanlar, değil mi? Kur'an ahlakından uzak yaşayan insanlar hayatlarını tamamen dünyevi yaşadıklarını görüyoruz. Biz yani ahireti artık tamamen unutup, ahireti çok uzak görüp, kimisi de inanmıyor zaten, iman etmiyor. İman edenler de yarı bir imanla edebiliyor. Öyle insanlar da var. Uzak görüyor, ölümü de uzak görüyor. Ve ibadetlerini de yapmadıklarını görüyoruz bazı insanlarda. İbadetlerini erteleyen oluyor. Ölümü uzak gördüğü için 60 yaşına gelince ibadet etmeye başlarım zihniyetinde olan insanlar oluyor. Halbuki bunun ne kadar yanlış bir düşünce olduğu zaten belli. Şimdi Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminin en acil görevini yapmaya çalışıyor. İslam ahlakını yeryüzünde hakim etmeye çalışıyor. Neden? Ahir zamanda biz ortada ne kadar karışacağını, değil mi? Durumun ne kadar karışık gibi gözükeceğini biliyoruz hadislerden ve zaten günümüzde görüyoruz. Evet, maşallah. Hem hadislerde okuyoruz hem de gazetelere baktığımızda, televizyonlara baktığımızda görüyoruz.
Mesela bir kısım az önce şey de dedin ya adam hocam. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Allah'tan korktuğundan bahsettin. Hı hı. Burada da bazı bir kısım insanlar da yanlış şekilde anlayabiliyorlar. Mesela korku derken böyle bir insandan korkup bana zarar verecek şeklinde değil. Allah'ı çok sevdiği için onun sevgisini kaybetmekten korkma. Evet. Buradaki korku insanlardaki.
Evet inşallah. Maşallah. Dediğin gibi hocam o şekilde korkuyor. Olması gereken korku şekliyle korkuyor.
Yergez kuşu gibi Allah'tan diyor. Evet. Zaten diğer insanlara oranla daha fazla korkacağını söylüyor. Hı. Çünkü Peygamber Efendimiz de söylüyor. Yani gerges kuşunun diyor titremesi gibi Allah'tan korkacağını söylüyor başka bir hadiste de. Yani Allah'a karşı olan tamamen Allah için yaşadığı için, Allah'ın dinini yaymak için yaşadığı için ve Allah'ın kurallarını insanlara anlatmak için yaşadığı için, o yüzden de Allah'ın sevgisinde en çok kaybetmekten en çok korkacak insanlardan olduğunu söylüyor. Yani en çok korkan insanlardan olacağını söylüyor, hı hı, Peygamber Efendimiz de. O yüzden de en düzgün şekilde ve Kur'an ahlakının gereğince Allah'ın bize vaat ettiği, bizden istediği doğrultuda yaşayacağını ve insanlara da bunu anlatacağını söylüyor.
Evet. Yaptığı şey de, yapmaya çalıştığı şey de aynı zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hadislerden anlıyoruz. İslam ahlakını yeryüzüne hakim kılmak. Bakın ayette Allah yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar mücadele edin buyuruyor ayette. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın emri var zaten. Tamam. Ayrıca Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, değil mi, geçtiğimiz yüzyılın müceddidi, söylüyor. Bu zamanın en büyük farz vazifesi iddialı İslam'dır diyor. İşte biz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın, değil mi, kalbindeki Allah korkusunu bu şekilde daha net anlıyoruz. Döneminin en acilikli konusunu yapmaya çalışıyor ve Allah'ın izniyle yapıyor inşallah.
Bugün de güzel programımızın sonuna geldik. Evet. Saat 20'de sanırım, değil mi?
Evet,
saat inşallah. 20'de Sayın Adnan Oktar'la sohbetlerin programı canlı olarak yayınlanacak. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.